Herkese yeniden merhaba. %100 şampiyonusunu da arabalar yaşıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ufak bir teknik aksaklığın ardından bölümümüze 3. kez galiba başlıyoruz. Umarız bu sefer bir sıkıntı yaşamayız diyelim. Bugün tabii ki de Meksika Grand Prix'sini konuşacağız. Öncelikle kızlar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Keyifleriniz umarım yerindedir. Ben az önce tarihin en iyi pastası olduğunu düşündüğüm bir pasta yedim. Keyifler gayet iyi. Bugün Meksika Grand Prix'sini konuşacağız. Biliyorsunuz ki artık sezon bitmesine çok az kaldı. Ve Meksika'da aslında dünyanın en sıkıcı yaşanan birini izledik. Hani gece 11'de olduğu yetmezmiş gibi. Bir de uykumuzu getirdi yarış. Hiç yakıştıramıyorum
falan böyle yapıyorsunuz? Şeyleri.
Neden gece yapıyorsunuz?
Yani gece yapmıyorlar da biz de gece oluyor.
Bu yarış sabah 8'de olsaydı bu kadar söylenmezdim.
Ben ama daha çok söylemedim
gece 11'de olup. Bak sabah 8'deki yarış zaten... İşte bu sene bu kadar erken yarış böyle yağmurla mağmurla geçti. O yüzden hani zaten çok geç başladı. Bu kadar söylenmeyebilirdim ama gece yarışlarını bilmiyorum. Daha fazla söyleniyorum hani. O kadar uyanık kalıyorum bari bir şey olsun.
Bir de hani yarışın başı o kadar güzel başladı ki hani lastik battaniyeleri kalktı. İşte biz dedik ki o farklı stratejiler olacak işte birinde soft var birinde medium falan. Herhalde dedik acayip şeyler olacak ama bu tamamen potansiyelde kaldı. Bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ve aslında biz yarış sonuna kadar öyle bekledik yani. Hani Bono bile Hamilton'a şey diyordu. Hayır Lewis yanlış stratejide değiliz falan gibi. Aynen, temkinlerde kardeşim. Bulundu. Ama aslında biz o işin öyle olmayacağını çoktan anlamıştık. Önce Verstappen'den bahsedelim. Tabii ki Verstappen bu sezonki 14. yarış galibiyetini aldı. Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla yarış galibiyeti alan pilot oldu.
Congratulations.
Aynen. Kendisini tebrik ediyoruz. Ya kendisi her fırsatta şey söylüyor işte. Hatta bununla ilgili basın toplantısında da ikinci kez sordular. Hani rakamların senin için hiçbir zaman önemli olmadığını söylüyorsun ama hani Formula 1 için çok değerli bir şey yaptın. Hani gerçekten bu kadar önemli değil mi senin için falan gibi diye bile sordular. Verstappen onda şöyle dedi. Yani tabii ki yarışlar kazandığım için çok mutluyum. Ama ben hiçbir zaman istatistiklere bakan ve bunlarla mutlu olan biri olmadım. Hani benim için önemli olan rekabetçi olmak ve yarış kazanmak dedi.
O anı yaşıyor ya.
Tam olarak bunu söyledi biliyor musun Çağla? Bunun İngilizcesini söyledi yani. Ben anda yaşıyorum dedi.
I live in the moment.
Aynen öyle söyledi. O yüzden yani ama gerçekten inanılmaz bir sezon geçiriyor. Zaten bu sezonki dominasyonunu birçok kez birçok bölümde konuştuk. Ve tabii ki bu sezon fazla yarışlar yapılmasıyla da bu rekorun kırılması aslında çok büyük bir sürpriz değildi. Yani sürprizdi tabii ki. Güzel, inanılmaz bir performans ama hani 2003'teydi galiba. Rick Schumacher bu rekoru kırdığında hani bir sezonda bu kadar yarış asla yoktu. Herhalde 15-16 yarış falan vardı o zamanlar. Belki daha biraz olabilir. O yüzden kendisini tebrik ediyoruz. Eğer iki yarışı da kazanırsa, son iki yarışı da kazanırsa yüzde olarak da aslında Schumacher geçecek. Yani yüzdeden kastım yapılan yarış ve kazanılan yarışın yüzdesi. Yani aslında yüzde olarak bakıldığında orada da öne geçmiş olacak.
Sezon başında iki kez yenip olmasaydı bu rekoru zaten çoktan kırmış olacaktı. Yani bir de öyle bir durum var sezon başındaki Red Bull'a bakıldığında.
Sezon sanki birinde ikinci mi gidiyordu? Öyle bir, ikisinde de birinci mi gidiyordu?
İkisinde de şey Avustralya'da net liderdi bu arada.
Vallahi hiç hatırlamıyorum. Vallahi o kadar uzun süre geçmiş ama geçmiş ki yani hiç hatırlamıyorum ama.
Ama kazanabilirdi yani sonuçta. Bu adam arkadan geldiğinde de kazanıyor. Lider başladığında da kazanıyor.
Verstappen'in aynen öyle. İyi bir arabası olduğunda her zaman kazanabilir biliyoruz
aynen
ki.
Öyle.
O zaman Verstappen'in bu güzel rekorundan sonra yarışın aslında en çok konuştuğumuz yerine gelelim. Tabii ki Mercedes ve Red Bull'un lastiklerini konuştuk biz bütün yarış boyunca. Dedik ki işte şimdi Max'in lastikleri düşecek, tur zamanları düşecek, yakalayacak falan. Russell biraz da uzun gider mi, sonunda soft takar mı falan gibi şeyler oldu.
Yine dağıldı ama fast slip'i.
Aynen öyle. Yani Ferrari'ler o kadar arkadaydı ki.
Utanmasa Ferrari'ler de tur bindeceklerdi zaten.
İnanılmaz öndelerdi yani. Max Ferrari'lerin bir dakika önündeydi.
En sevdiğim olay tur bindirirken el sallayıp geçmek. Pilot olsam net yapardım.
Ben gıcık oluyorum bunu yapan pilotlara. Diyorum biraz saygınız olsun yani. Böyle bir şey
ama selam veriyorlar öyle düşün.
Evet Monaco'da Norris yapmıştı.
Ricardo'ya.
Ayıp etti. O ayıptı çok.
O zaman çok sinirlenmiştim ama artık Ricardo'ya karşı şampiyonluğum hiç sinirlenmedim.
Aynen yani lastiklere geçebiliriz aslında. Yani ben şunu anlamıyorum. Mercedes gerçekten artık yani yıllardır alıştık onlara ve inanılmaz garantici bir takım var. Yani işte aman lastiklerimiz dayansın falan tarzında. Ve burada da medium'la çıktılar. Yani bu sezonki Ferrari'nin ne kadar lastik yediğini biliyoruz. Bu sezonki Ferrari lastiklere iyi bakamıyor. Yani onlar bile dolu bir benzin tankıyla, softla başladılarsa Mercedes neden böyle bir şey yaptı? Yani gerçekten anlamıyorum ama tabii ki hepimiz de yarış izlerken ilk başta şey demedik yani. Aa hani saçım bir şey yapıldı. Hani geriye baktığımızda hepimiz uzman kesiliyoruz. Onu da anlamak lazım. Neler düşünüyorsunuz Mercedes ve Red Bull'un bu stratejileriyle ilgili?
Bence onların ilk stratejisi zaten medium gitmekti ve ilk medium'unu atacakları stinti birazcık uzatmayı planlıyorlardı. Ama hani önce Hamilton'ı pitlediler. Ona bir hard taktılar. Hani ondan sonra zaten şey, adam ısrarla söylüyor, diyor ki bakın bu yanlış lastik seçimi. Hani yanlış lastik taktık. Doğru lastiği taktığımıza emin misiniz? Evet eminiz diyorlar. Ondan birkaç tur sonra siz diğer pilotunuzu da pit alıyorsunuz ve ona da aynı şekilde yine sert lastik takıyorsunuz. Hani bir pilotunuz bundan şüpheye düşüyorsa ikinci pilotunuza aynı strateji uygulamamanız gerekir.
Kesinlikle.
Mantık olarak.
Kesinlikle. Neden aynı stratejisiniz?
Hani, yani Russell'a iki kere soft taksalar belki Perez'le daha fazla yaklaşabilirdi ya da ne bileyim medium, bir tane daha medium taksalar yine giderdi zaten. Hani zaten yarışın yarısına geldikten sonra siz pit'e aldınız Russell'ı. Hani bence çok saçmaydı. En azından birinde farklı bir strateji deneyebilirlerdi. Çünkü Ferrari'ye karşı kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu.
Yani en kötü Perez'e geçileceklerdi. En kötü Perez'e geçilecekti. Dördüncü olacaklardı ve hani şampiyonlukta da onunla yarışmıyor. Red Bull'la yarışmıyor Mercedes. Şu an Ferrari ile yarışıyor.
Ferrari'ye karşı kaybedecek hiçbir şeyler yoktu. Ben o yüzden anlamadım Mercedes'in ne yaptığını. Ve çok saçma yani. Bunu size söyleyen de, ya böyle de söylemek istemem ama bunu size söyleyen de Russell değil. Hani size bunu 7 kez dünya şampiyonu olmuş bir adam söylüyor. Diyor ki doğru lastik seçmedik. Hayır seçtik diyorsunuz orada.
Bir üstüne basa basa tekrarlıyor
orada. Bir de 3-4 kere söyledi. Evet doğru strateji izlemiyoruz. Doğru lastik seçmedik. Bunu yapmamalıydık. Ya yarışın sonuna geliyor adam hala diyor ki biz doğru lastik seçmedik ki zaten hani. Bir şeylerde kendinizi de hatayı kabul edin. Yanlış yaptıysanız zaten yanlış yaptık deyin yani. Hani diğer pilotunuzla da aynı strateji uygulamanın saçma olduğunu düşünüyorum. Bu Russell ve Hamilton arasında ters olsaydı da aynı şey söylerdik zaten. Burada eleştirdiğimiz nokta Mercedes'in kendisi. Verstappen'e gelecek olursak mediumlar softla başlayıp medium'a geçtiğinde bir kere daha pitlermiş gibi düşünüyorduk ama şimdi bir istatistik vardı bununla ilgili. Verstappen medium stintlerinin hepsi de 1.22 ile atılmış turlar. Yani 1.22.
1.32 olabilir mi?
1.32 sadece virtual safety de atmış medium'a. Aynen.
Tamam.
Hani onda da zaten virtual safety olduğu için şey yapması gerekiyor. Hani yavaşlaması gerekiyor. Ya adam inanılmaz stint attı medium'la ve tekrar pitler mi diye düşünmüştük biz de yarış başında. Pitlemedi yani. Hani uçtu, arkasına bakmadı. 15 saniye fark attı Hamilton'a.
Ya aynen öyle. Verstappen gerçekten öyle bir yarış geçirdi ki başta ilk stintte özellikle ben şey dedim. Aa baskı altında falan. Hani 1,5 saniye var aralarında ama Verstappen yarış sonunda hani ben hiçbir zaman baskı altında hissetmedim. Lastiklerimi koruyordum. Stratejimizi biliyordum. Hani çünkü onlar hiçbir zaman zaten sert lastik diye düşünmemişler. Bununla ilgili şey dedi. F1'de bir kez denedik ve hani bir daha hafta sonu boyunca kullanmayacağımızı biliyorduk biz. Sert lastikleri dedi. Gerçekten çok rahattı. Ben gerçekten Mercedes'teki bu hani garanticilik muhabbetine değindim. Neden stratejileri ayırmıyorsunuz? Yani kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Bu sezon sizin beklediğiniz artık zaten arabadan bir beklentiniz yok bu sezonki arabadan. Şeyi de anlamıyorum bu arada. Onu da hemen küçük bir şey söyleyeyim.
Bitiriz muhtemelen aynı şeyi söyleyeceğiz.
Söyle.
Yarış sonunda hala daha iyi olabiliriz. İşte giderek daha iyi gidiyoruz. Abi iki yarış kaldı. Nereye gidiyorsunuz? Hani nereye gidebilirsin daha?
Ben de onu söyleyecektim. Yani Mercedes'in bu sezon yapması gereken şey bir tane yarış kazanmak. Yani hani artık onun için yarışıyorlar. Yarış kazanın diyorlar ya. Hani şampiyon olamayacağız, olmadık. Ama yarış kazanalım.
Bari ikinci ol yani takımlar şampiyonasında.
Yarış kazanmak için de risk alması lazım yani. İkisinin bari stratejisini ayır. Yarış öncesi Hamilton şov yapıyor işte bu Drivers Parade'de pilotlar geçtiğinde diyor ki herkese şimdiden söylüyorum biz yarış kazanmak için takım olarak çalışacağız. Ve ona göre şeyler yapacağız falan.
Keşke sezon başından beri bunu yapmasaydınız
şey
o zaman.
Bence bir noktada Mercedes pilotlarının Hamilton ve arası fark etmez bencil davranmasını da algılayabilirim. Çünkü ikisi de şu an galibiyet istiyor. Biri ilk galibiyetini istiyor, biri rekorunu devam ettirmek istiyor.
Yani Hamilton'ınki daha değerli diyebiliriz.
Doğru bu arada.
Çünkü Russell kesin ilk galibiyetini alacak yani. Seneye iyi bir şey olacak.
Burada
seneye
ilk yarış.
Hamilton'culuk yaptığım için üzgünüm. Yani ben şöyle bir şey de var. Aslında istatistikler var onu da söyleyeyim. Leclerc yarışa softla başladı bildiğimiz üzere. Sainz de öyle. Hamilton'ın tabii ki Hamilton ve Russell medium'la başladı. Ve Hamilton'la Sainz aynı turda girdiler pit'e. İkisi de 29. turda lastiklerinde işler. Yani aslında soft lastikle de Ferrari bile 29 tur gitti yani. Hani orada tabii ki Hamilton şey düşünüyor. Perez'le olan işte undercut orada çünkü Perez bitlemişti. Hani undercut olacak mı vesaire bilmem ne. Hani Perez'i kapatmaya çalışıyorlar. Ama hani bu kadar da tutucu olmaya gerek yok yani. Hani bir tane yarış kazanacaksınız ya arkadaşım yani. Bölüverin stratejileri.
Evet ya da ne bileyim ikisini medium'la başlatma, birini medium'la birini soft'la başlat. Hani dene yani. Çünkü zaten yani Perez'in ve Hamilton'ın Russell'ı geçeceği de gerçek. Hani bunu da biliyorsun. Bari onu soft'la başlat bir şey dene yani. Hani aynı strateji, birebir aynı strateji uygulamanın gerçekten hiçbir mantığı yok. Çok saçma.
Yani burada aslında Verstappen'e de bir parantez açmamız lazım. Bayağı bir parantez açıyoruz zaten ama bir daha açayım ben. Yani hani sen de söyledin bütün turları medium stintinde 2-3 tur hariç hepsi 1.22'de. Öyle bir istikrarda gidiyor ki. Yani burada Adrian Newey ve amcamgillere de teşekkür edelim. Yani bu sonuçta Max'in tek başına yaptığı bir şey değil sonuçta. Altında gerçekten iyi bir araba var. Ama Verstappen de gerçekten inanılmaz iyi turlar attı diyebiliriz. Aslında yarışa dair bir güzel detay daha oldu. Onu başta ben söylemeyi unuttum. Ricardo'nun overtake yapmadan önce eliyle havada böyle pıst, böyle sanki ateş etmiş de oyunda elemiş gibisinden bir hareket diyelim.
Hala şov yapıyor ya.
Yani evet şov yapacak yüzü var hala.
Mercedes'in yedek pilotu olmuş diyorlar bu arada.
Aynen
çıkan
öyle.
Çıkan haberlere göre. Çünkü Van Dorn'u da paketleyince Mercedes.
Nick DeVries de aynı teoriye
ya,
gitti.
Of ya çok kötü değil mi? Sen Ricardo'sun yani ve Mercedes'in yedek pilotu oluyorsun.
Ama sen zaman bence şey çok kötü bu arada. Sen zamanda Red Bull'dan ben ikinci pilot olmaya dayanamıyorum diye gidiyorsun.
Ve yedek pilotu.
Evet hani ve gerçekten o dönem giderken Verstappen'e kafa tutabiliyordun sen.
Şimdi Lando'ya neyse
2018'de tutabiliyorduk kafa iyi ya da kötü. Hani pol alıyordu, yarış kazanıyordu. Yaşadığı teknik arızak mı? Teknik arızalar dışında. Yaşadığı teknik arızalar dışında hani yarışabiliyordu mu Max'le? Ve zamanında bu takımdan diyorsun ki ben ikinci pilot olmak istemiyorum. Herkes burada Max'i çok seviyor bilmem ne bilmem ne. Gidiyorsun abi yani hani aradan geçen 4 senede ikinci pilotlar kadar düşüyorsun yedek pilotlar kadar. Çok kötü.
Ya, Ricardo ile McLaren arasında uyuşmayan bir şeyler oldu. Gerçekten McLaren arabasıyla diyeyim daha doğrusu. Hani ben Ricardo'nun yani Renault'da o zamanki Renault'da ne kadar iyi bir sezon geçirdiğini biliyoruz yani gerçekten. Hani o performansa süren pilotun birden ben sürmeyi unuttum artık tur başına bir saniye daha yavaşım. Ya yani bunu mümkün görmüyorum ben açıkçası. Hani bir şeyler uymadı ve hani artık Ricardo'nun öğrenmesi mi zayıf? Çok zayıf. hani bir türlü çünkü 2 yılda da bu kadar olmazsın.
O meşhur miyim var ya yine geçen 2021 başında Bahreyn'de arabasının önünde şey açık işte how to use McLaren car şekli bir notlara çıktı.
Aynen. Yani yapamadı ama bu yarışı gerçekten çok iyi geçti. O da medium ardından stint yapan pilotlardan biriydi. Bunu galiba zaten 1-2 kişi falan yaptı öyle. Çok da insan yapmadı bu süreci. Ama tabii ki geriye dönüp baktığımızda ne kadar güzel bir süreci olduğunu görüyoruz. McLaren için de oldukça güzeldi. Yani Tsunoda'yı tabii ki yarıştan çıkarttı. Hani mükemmel bir yarış geçirdi diyemeyiz. Bunun için 10 saniye ceza da aldı. Hak ettiği gibi bence.
Cezayı kapattı.
İnanılmaz kötü bir yani o overtake şeyiydi gerçekten. Kendisi yarıştan sonra şey dedi. Ben orada onu geçmeye çalışmıyordum aslında. Hani o bir overtake move'u değildi dedi. Aynen öyle kankicim. Hani sadece yanında kalmaya çalışıyordum. İyi bir momentum almaya çalışıyordum. Ve tabii dersin onu yarış sonrasında. Ne diyeceksin? Bu kadar iğrenç bir hareket yaptım da diyeceksin. Ama en azından gerçekten 10 saniye cezasını bile kompanse edebildi yani. Kendisini tebrik ediyoruz. En azından birkaç güzel performansla ayrılması müthiş olur. Koltuksuz ki geçen kalınca, hafta Amerika'da ne kadar kötü bir performans ayrılmasını biliyoruz.
Kalınca ve bu gerçek yüzüne vurunca poposu yanmış diye yorumladım bu olayı.
Umarız yani bundan sonraki 2 yarışta da iyi performanslar gelir ondan. Aslında bu haftaki konularımızı bitirdik diyebiliriz.
Evet. Bu arada şey söyleyeceğim size. Size söylüyorum. Ben bir tane TikTok izledim. Size onu atayım. Sabah izledim yatakta. Ağlayacaktım. Vettel ve Ricardo'ya Red Bull günlerinden başka edit yapmışlar.
Hadi be.
Barış burayı kesmezsen podcast'in altına ben atacağım TikTok linkini. Oradan bulabilirsiniz. Benim epik TikTok anımdan sonra.
Yani Meksika Grand Prix ile ilgili aslında bir konu başlığımız daha kaldı. O da Alonso'nun şanssızlığı aslında. Yani bu adamın 2022 yılını herhalde şanssızlık olarak özetleyebiliriz. Hani kendisi gerçekten elinde olmayan sebeplerle birçok kez yarış dışı kaldı. İşte kendisi bu yarıştan sonra da şey söyledi. Hani normalde motorlar 6 silindirli. Birini kaybettik. Böyle bayağı bir 5 silindirle sürmüş. Sonrasında bütün motor patlamış. Kendisi sürekli şey diyor hani bir kez daha 14 numaralı arabaya olanlar oldu falan gibisinden bazı teorilerde bulunuyor. Ben tabii ki takımın NASA gidecek Alonso, biz ona şey yapmayalım dediğini düşünmüyorum. Bu tamamen şanssızlık yani. Bu adam şanslı adam. Kariyeri boyunca öyleydi. Bir de güzel bir detay daha vardı aslında hafta sonuyla ilgili. O da Alonso Hamilton gerginliği. Direkt topu size atayım. Sosyal medyada çok tatlı bir atışma yaşandı. Favorim diyebiliriz.
Hamilton'ın Alonso ile olan
Team Hamilton'ız tabii ki biz tabii bu ki konuda. Çünkü
tartışmasız.
Aynen öyle. Yani
Hamilton'ın Alonso'ya sus yaptığı o tweet. Tam sus yapmıyor aslında da ben öyle algılamak istiyorum. Sakin ol.
Sanki orada omzuna dokunmuyor mu? Ben böyle hani tebrik edercesine omzuna dokunuyor gibi.
Öyle yapıyor aslında da ilk bakınca şey anlatılıyor. Böyle Alonso'ya dokunup sanki yapıyormuş
ya
gibi anlaşılıyor.
Ya arkadaşlar kalitesini bulmamış fotoğrafın.
Yazmış Google.
Girmiş ve
Alonso, Hamilton
şey
görseller.
Yapıyorsun ya böyle. Hiç kaydettiğiniz telefonunuzu bilmiyorum. Google'dan direkt fotoğrafı kaydetmek istediğinizde bulanık ve bulurlu kaydediyor. Site girmeden at the gallery yaparsanız direkt öyle yapmış ve o sinirle tweetlemiş onu. İnanılmaz biri. Yani gerçekten sabah uyanıp bu tweet'i görünce kahkaha attım evin içinde. İnanılmaz eğlendim. Bir de şeyi var. Bu konudan çok alakası mı? Lewis Hamilton zaten sosyal medyada inanılmaz komik kullanıyor. Şey atmış, dump atarken biri Yuki muhabbetine demiş. Yani bir daha dump atarsan Yuki'yi de ekler misin? Onsuz dump olmaz şekli bir tweet atmış. O da Yuki'nin küçüklük fotoğrafını koymuş kendi aracıyla olan. Bence çok inanılmaz komik kullanıyor sosyal medyayı.
Aynen, bu Alonso olayıyla ilgili de bu arada bilmeyenleriniz var mıdır bilmiyorum ama hani bilmeyenleriniz olduysa açıklayalım. Haftanın başında Alonso'nun şey demeçleri oldu. Hani bence Verstappen'in aldığı şampiyonluklar daha önemli. Çünkü hani
Hamilton takım arkadaşı.
Sadece takım arkadaşınızı yenerek kazandığınız şampiyonluklar aslında o kadar da önemli değile getirdi Hamilton. Ay, pardon, Alonso. Ve Alonso aslında bunu böyle her fırsatta söylüyor. Ve Hamilton dedi ki ya aslında ben hani kendim ona her zaman kredi vermeye çalışıyorum. Ne kadar iyi bir pilot olduğunu söylüyorum ama hani artık bunlar beni biraz güldürüyor da dedi.
Peki şey soracağım. Alonso ile Hamilton da bir ara takım arkadaşıydı.
Aynen, zaten orada paylaştığı fotoğrafta da şey
i̇şte,
hani
aynen.
Takım arkadaşıyım ve ben senden üstte bir podyumdayım. Zaten o sezonda Hamilton'ı yendi yani kendisi. Aynı puanlardalardı.
Bir ama puanlı.
Galiba puanları aynıydı ama hani galibiyetle falan o şeyle sıralandığında öndeydi Hamilton.
Sanki.
Bir puan da olabilir. O zaman aslında bu haftaki konularımızı bitirdik. Son olarak bazı şeyler önermek istiyoruz sizlere.
Bu hafta kültür sanat köşemizde ilk öneriyi ben veriyorum. Ben size bir şarkı önereceğim. Bir arkadaşımın aracılığıyla keşfettim. Kendim buldum demeyeceğim, yalan yok. Kredit verelim. Podcast'ta dinlediğini hiç düşünmüyorum ama dinliyorsan selam. Brain bir şarkısı var. Susmuyor o da. İnanılmaz kaliteli bir şarkı. Ne olur dinleyin. Dinlerseniz bana yazın. Ben çok seviyorum. Sürekli loop'ta bu ara. Benim önerim buydu. Çağlan, sendeyiz.
Şimdi buldum. Taylor Swift'in yeni albümünü hala dinlemediyseniz. Çünkü bütün TikTok bununla kaynıyor ve her televizyon kapılına, her film kapılına, hepsine Midnight Rain şarkısıyla editler yapılmış. Özellikle Midnight Rain şarkısı zaten Midnight her yerde Rain duymuşsunuzdur, evet. Ama albümün tamamını dinlemenizi tavsiye ediyorum.
O zaman benim önerime geçebiliriz. Ben herkese Okaliptüs öneriyorum arkadaşlar. Okaliptüs nedir dediğinizi duyar gibiyim. Hemen Google'layabilirsiniz ne olduğunu. Kendisi bir bitki. Dünyanın en tatlı bitkisi. Böyle yuvarlak yuvarlak tombik tombik yaprakları var. Ve kuruduğunda da çok güzel duruyor. O yüzden ben çiçekler kuruduğunda çok üzülüyorum genelde. Ama okaliptüs böyle kuruduğunda bile o kadar tatlı oluyor ki. Yani alın, önce biraz tabii ki suda bekletirsiniz okaliptüslerinizi. Sonra baktınız artık soğudu, suyu boşaltın ve kurumaya bırakın. Gerçekten o hali bile inanılmaz güzel duruyor. Bütün işte o ofis alanınız varsa, bir masanız varsa ya da bir yemek masanız da olur yani. Bence her yere konulabilir. Okaliptüs öneriyorum arkadaşlar herkese. Okaliptüs.
Ayşe,
adı da çok güzel.
Ayşem pazartesi günü hepimizin masasına bir adet okaliptüs bıraktı.
Aynen, okaliptüs yaprağı bıraktım.
Evet.
O şekilde o zaman bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Brezilya Grand Prix'sinden sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Görüşürüz. Bye bye.